Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Gökhan Yılmaz.
Yine bir cuma gününde teknoloji ve oyun dünyasındaki haberleri sizlere sunmak için birlikteyiz. Şimdi bizi bu hafta neler bekliyor, hep birlikte bakalım. X1'in teknoloji bölümünde bu hafta milli uydumuz Göktürk 1 ve hava savunma sistemimiz Hisar yanında Turkcell'in Türk Telekom ile ilgili ciddi iddiaları gündeme oluştururken, oyun tarafında PlayStation etkinliğindeki yeni oyun duyuruları ve Nintendo'nun yeni konsolu uzun uzun konuştuğumuz konular arasında yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef istihbaratı konusunda yüksek çözünürlükte uydu görüntüleri sağlayacak olan Göktürk 1 uydusu başarılı bir şekilde fırlatılarak uzaydaki görevine başladı. Göktürk 2 ardından Göktürk 1'i de uzaya fırlattık. Sıralama birazcık ters oldu tabii. İlk önce Göktürk 1'i fırlatmamız lazım, sonra Göktürk 2'yi, ama Göktürk 1'de özellikle İsrail'in kamera sistemlerine veto koymasından sonra bazı sorunlar yaşadık. Bu yüzden Göktürk 2 kendi milli imkanlarımızla yaptığımız uydu daha önce uzaya çıkma fırsatı buldu. Sonrasında zaten İsrail'le biliyorsunuz ilişkiler düzeldikten sonra bir şekilde Fransızlar da dize gelmiş olacaklar ki uydumuzu göklere taşıdık. Göktürk 1, Göktürk 2'den daha gelişmiş buydu. Bir de böyle bir özelliği var tabii. Görüntüleme sistemi olarak.
Bundan sonra da Göktürk 0 atarız artık.
Yani şimdi Göktürk 1'in şöyle bir özelliği vardı. Göktürk 1'in yapım aşamasında Türk mühendisler etkin görev aldılar. Hı hı. Ve uydu nasıl yapıldı görme fırsatı oldu bütün ekibin. Aynı zamanda burada da uyduların yer merkezi, çevre testlerini yapılabileceği bir test merkezi kuruldu. Tayı TUSAŞ tesislerinde. Bize katkısı çok oldu yani.
Evet.
Göktürk 2'yi de oradan edinilen bilgi birikimiyle yaptık. Ama tabii burada hani İsrail'de yaşanan sıkıntılar, o zamanki politik gerginlik vesaire derken Göktürk 2 için çok daha gelişmiş optik sistemler konumlandıramadık tabii ki. Buradaki uyduların asıl gücünü oluşturan şey görüntüleme sistemlerinin kabiliyetleri oluyor. Göktürk 1'i Göktürk 2 ile kıyasladığımızda gerçekten çözünürlük bakımından çok daha etkin bir uydu. Çünkü Göktürk 2'nin siyah beyazda 2 metre olan çözünürlüğü burada artık 50 santime kadar düşürülmüş durumda. Hı. Şimdi çözünürlükleri uydularda birazcık garip. Her pikselin dünya üzerinde denk geldiği mesafe çözünürlük olarak söyleniyor. Yani 50'ye 50 bir alan bir pikseli oluşturuyor şu anki uydumuzda.
Ne kadar düşükse o kadar iyi o zaman.
Tabii. Ne kadar düşük santimetreye inebiliyorsa piksellerini santimetre kareye, o kadar daha yüksek çözünürlükte görüntü elde etmiş oluyorsun. Daha detaylı, daha ayrıntılı. Şu anki uydumuzda mesela araçları görebiliyoruz artık sokaktaki. Diğer uydumuz ne yazık ki sokakları bile görme konusunda sıkıntı yaşıyor.
Belki ileride Göktürk -15 attığımızda artık geriye doğru devam edersek bir piksel bir pikseli gösterir belki direkt.
Yani şimdi dünyadaki en gelişmiş uydular Amerika'da kabul ediliyor. Rusya'nın ne yaptığını kimse bilmediği için hani, ya da Çin'in şu anda. Amerika'nın casus uydularının da 10 santim çözünürlükte olduğu falan düşünülüyor. Belki daha iyidir ama yani bu düşünülen. Şu anki teknolojiyle neler yapılabilir diye
mühendisliğin
ortaya koydu. Ben de daha iyidir diye düşünüyorum ben, varsa öyle bir kabiliyetleri. Ticari uydularda ise 30 santim var mesela şu anda. Ticari uydu olarak baktığında. Uydu teknolojileri hızlı bir gelişim içinde. Tabii sadece uyduların optik görüntüleme yetenekleri değil, biliyorsun kızılötesi, çeşitli dalga boylarında baktıkları etkinlikler de var. Mesela yeraltı kaynaklarını arayan uydular var. Deniz altına bakabilen uydular var. Daha hani spesifik olarak haritalama, yükseltilerin daha net anlaşılabilmesi adına çalışan uydular var. Radarlar varmış.
Teleskoplar da zaten aynı mantıkla çalışıyor. Normalde göremeyeceğimiz, normal ışıklarda göremeyeceğimiz şeyleri mor ötesi ışıklarda,
evet,
hızlı ötesi ışıklarda falan.
Aslında hani uzayın fotoğrafını çeken teleskop uydularına baktığımızda gerçekten çok daha fantastik çalışıyorlar. Onlar
şey
var, bakmıyorlar, görmüyorlar yani. Yorumlanmış, bilgisayar ortamında oluşturulmuş görüntü o bizim gördüğümüz yıldızlar vesaire.
Evet, ben şeyi merak ediyorum ya, bu Hubble teleskopunun falan veya yeni alçakları David Webb'i dünyayı çevirdikleri zaman ne görüyorlar acaba?
Aha, evet, çalışıyor mu değil mi gerçekten? Odaklanabiliyor mu yani dünyadaki bir
şey? Ne kadar nasıl gösteriyor onu merak ediyorum.
Yani büyük ihtimalle çalışmıyordur ama. Çünkü uzayda hani geniş alanları tarayabilmek adına yapılmış farklı sensörlere sahip ya. Evet. Dünya zaten bilinen bir yer olduğu için daha bilindik sensörler kullanıyorlardır. Uydumuz 60 binden fazla görüntü yollayacakmış. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istihbarat yeteneklerini arttıracağı söyleniyor. Tabii düşman üsleri nerede konumlandırılmış, nasıl bir etkinlik var, havalanda kaç uçak var, bunları görebilecekler. Önemli bir gelişme gerçekten milletimiz adına. İnşallah diğer uydularımızı da bir an evvel gökyüzüne yerleştiririz ve özellikle dünyanın neresinde olursa olsun bildiklerimiz hem haberleşebiliriz hem de onları görmeye başlayabiliriz.
Ne kadar çok uydu olursa o kadar çok gözüm var demek.
Evet. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan proje kapsamında milli imkanlarla üretilen orta irtifa hava savunma füzesi Hisar'ın test atışları %100 başarılı sonuçlandı.
Ülkemizin silahlı kuvvetlerinin özellikle hava savunma konusunda eksikleri olduğu sık sık uzmanlar tarafından dile getiriliyordu ve Suriye'deki birliklerimizde de biliyorsun bir hava saldırısı yaşandı. Şehit verdik ne yazık ki. Orada söyleniyor ki işte bir en azından orta menzilli bir hava savunma sistemimiz olsaydı modüler oraya götürebileceğimiz, bunu yaşamazdık. Erkenden uçaklar aşağı indirebilirdik diye uzmanların görüşleri var. Bu konuda Hisar sistemi gerçekten bizim için çok çok önemli. Ülkemizin en büyük eksiklerinden bir tanesini giderecek gözüyle bakılıyor. Roketsan tarafından geliştirilen Hisar sistemlerinde Hisar A ve O olmak üzere iki farklı roket tipi görüyoruz. Bir tanesi 15 km menzile, bir tanesi de 25 km menzile sahip. Hisar A alçak irtifa mesafe roket hava savunma sistemi olarak geçiyor. O da orta irtifa.
Y var mı?
Hani işte Y'de inşallah yüksek irtifa, belki de ondan sonrasında ultrasonik uzaklıklardaki hedefleri vurabilecek sistemlere getireceğiz. Bu sistem aslında roketin birazcık o ilk ateşleme sisteminde çift kademeli bir roket kullanılıyor. İlk darbede ilk önce rampadan ayrılıyor, ikinci darbede artık hedefe doğru hızlı gideceği sistemi ateşliyor. Hem bu roket ateşleme sistemi test edildi, hem de acaba manevra yapabiliyor mu? Bunlar görülmüş oldu. %100 başarıyla fırlatma gerçekleştirildi. Bu önemli bir bizim için gelişme. Hı hı. Bundan sonrasında daha yüksek mesafelerdeki hava unsurlarını yok edebilen füzeler üstünde hani geliştirme çalışmalarının devam etmesi ve envantere katılması aşamasında çalışmalar yapılacak.
Hedefi buldurma konusundaki başarısı nasıl?
Hedefi bulma konusunda Roketsan'ın roketlerinin gerçekten çok üstün özellikleri var. Termal olarak takip ediyor zaten hedefi. Daha öncesinde yapılan bazı roketlerimiz var. Lazer güdümlü roketlerimiz var mesela. Dünyanın en uzun menzilli helikopterden veya İHA'dan ateşlenebilen roketlerine biz sahibiz. Cirit ismiyle geçen. Hatta Avrupa'nın geliştirdiği bazı hava sistemlerinde de Cirit lisanslanmış durumda, kullanılacak uçaklarda, helikopterlerde. Kızılötesi tarama, radar sistemleri konusunda da ülkemizin Aselsan'ın özelliklerine kadar ileride olduğu biliniyor. Bunların birleşimiyle beraber hedefi bulma konusunda ben sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Mesela Rusya'nın S-300'ü, S-400'ünü çok duyuyoruz. Ben dedim ki yani Hisar'dan sonra bir bakayım bunların mesafesi neymiş. Düşmanlarımıza baktığımızda, düşmanları demeyelim de hani etrafımızdaki ülkelerin askeri unsurlarının sahip olduğu güce baktığımızda hani S-300 600 kilometreye kadar etkin mesafe olacak. Yani gerçekten çok kuvvetli bir sistem. S-400'ün şu anki ilk haliyle 400 kilometrede hedefi vurabildiği söyleniyor ki bizim de aslında yolun başında olmamız tabii ki bir şey olarak düşünülebilir burada. Ya biz geride mi kaldık diye, ama işte bunlara yetişmek için de bir yerden başlamak lazımdı. Bu adımları hızlıca atıyor olmamız lazım.
Biz aslında tam ortalardayız ya. Bizim çok menzilli olmasa olur ya. Ama Rusya'nın diyelim ki İlla ki Amerika'ya kadar ulaşmasını isterler yani orada.
Ya şimdi 600 kilometre Amerika'ya zaten yine ulaşamıyorsun ama sınır güvenliğini korumak için 600 kilometre sana şu etkinliği sağlıyor. Şimdi mesela 600 kilometre ya da mesela 400 kilometre menzilli bir tane yaptık. Bunu sınırlara konumlandırıyorsun. Bu düşman unsurlarını daha kalkmadan, havaalanından kalkar kalkmaz vurmanı ve aslında psikolojik etki altına almanı sağlıyor. Şimdi 25 kilometrede sana bayağı bir yaklaşmış oluyor hedef. Ama 600 kilometre, 400 kilometre dediğin zaman burada adamın üstünde öyle bir psikolojik baskı kuruyorsun ki havaalanında uçağını kaldırmıyor. Suriye'de yaşanan gerginlik sonrasında sınırımıza biliyorsun S-300 bataryaları yerleştirildi.
Gemiyle getirmişlerdi galiba bir de.
Yani Ruslar yerleştirdiler ve biz şey yapamadık. Uzun bir süre oradaki düşman unsurlarını, teröristleri uçaklarımızla vuramadık. Sonrasında Rusya ile bir artık ılımlı hava yaşandı, bir anlaşma sağlandı. O anlaşmanın neticesinde artık uçaklarımız gidip IŞİD olsun, DAEŞ'i olsun ya da PKK'yı olsun gidip vurabiliyorlar orada. Psikolojik baskı böyle bir şey.
Şey de diyor ya, Kuzey Kore'de diyor ya bizim Amerika'ya kadar ulaşacak silah sistemlerimiz mevcut falan.
Tabii o balistik füzeler bambaşka bir şey. Onlar nükleer füze taşısın diye yapılıyorlar. Uzaya çıkıyor, oradan bir yolculuk yapıp ondan sonra iniyor falan. Onlar bambaşka teknolojiler ama bizim gerçekten bir hava savunma sistemine ihtiyacımız vardı. Bu ilk adımlar çok umut verici. İnşallah bir an evvel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine bu silahların katıldığını görürüz.
PlayStation Experience'da en çok duymak istediğimiz yapımlardan biri gerçekleşti ve Sony ile Naughty Dog The Last of Us Part 2'yi resmi olarak duyurdu.
PlayStation Experience dedik sonunda gerçekleşti aralığın başında ve istediğimiz bir oyun vardı, o da duyuruldu.
Evet, The Last of Us 2'ydi benim en çok istediğim oyunu.
daha çok hani şey düşünülüyordu, sadece Uncharted DLC'si duyuruldu falan, bundan gameplay'ler gösterilir falan. Ama sürpriz bir duyuru oldu gerçekten de. Hani güzel de bir şey oldu. Yaklaşık bir 3,5-4 dakikalık bir video yayınladılar. Orada Ellie'nin yeni halini görme fırsatı bulduk aynı zamanda. Artık 19 yaşına basmış Ellie. Artık böyle bir yetişkin olma yolunda ilerliyor. Artık o eski çocuksu hali yok.
Ergenliği atmış.
Evet, o hem ergenlik havaları hem böyle biraz daha eğlenceli, hayata dair daha umutlu bir bakışı vardı. 14 yaşındaydı eski Ellie Last of Us'taki. Şimdi 19 yaşında, 5 yaş daha büyümüş olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda ilk oyun da hatırlarsanız 2013'te çıkmıştı. Yapımcıların şu an resmi olarak duyurmadıkları ama yanından kaldırılmış bir dergi haberine baktığımızda oyunun da 2018'de geleceği zaten söyleniyordu orada. Yani tam gerçek hayatta da 5 yıl sonrasında oynayacağız, erişeceğiz yani oyuna. Ellie 19 yaşına gelince. Gitar çaldığını falan görüyoruz işte. Eski oyunda şey teması vardı Mesut. Hani sevgi teması vardı.
Evet.
İşte Ellie ile Joel arasındaki o sevgi olsun işte, bir baba kız sevgisi gibi. Bu oyunda ise ana temamız nefret olacakmış.
Zaten Ellie bayağı bir yani son bir tanesini yok edene kadar devam edeceğim bu işi, hepsini öldüreceğim diyor ya.
Şimdi birkaç tane teori var. Hani kimi öldürecek, niye öldürecek falan diye düşünüldüğünde.
İnsanları diye düşünüyorum ben. Hani bunlara saldırdılar herhalde köylerine.
Yani insanlar derken muhtemelen ateş böceklerinden bahsediyor. Evet. Ama niye öldürmek istiyor? Şey söylentisi var mesela, bir tane teorisi. Aslında Joel'u görüyoruz videoda ama Joel'un ölü olduğu ve onun intikamını almak istediğini, Joel'un aslında orada olmadığını gibi bir şey var, teori var mesela.
Aslında çok tüyleri diken diken eden bir teori değil mi?
Çünkü aralarında çok şey bir diyalog yok yani. Hem Joel'un şeyinden oraya bakıyor ama bir boşluğa da bakıyor olabilir falan böyle. Neyse, onun dışında benim teorimde şey, zaten şimdi ilk oyunda hatırlarsın ki Joel'la beraber Ellie'ye bayağı bir göz kulak oluyorduk, evet. Onu koruyorduk, kolluyorduk falan. Ve ona sürekli yeni şeyler öğretiyorduk, silah kullanmayı falan. Her ne kadar yüzmeyi bilmese de yüzmeyi öğrenmiştir artık. Gitarı çalmayı da öğretmişiz mesela.
Evet, mesela gitar çalmayı öğreteceğim diye bir sahnesi olmuş, evet. Zaten. Evet.
Şimdi ise Ellie'yi kontrol edeceğiz ve Ellie'yle beraber bizim göz kulak olmamız gereken başka karakterler olacak, yan karakterler. Muhtemelen onlardan bir tanesi veya birkaç tanesi ateş böcekleri tarafından öldürülüyor. Biz de onun intikamını alacağız herhalde.
Aslında olabilir. Zaten Ellie ile oynayacak olmamız da Joel'un olmadığını göstergelerinden bir tanesi olabilir.
Olabilir.
Evet, yani Joel çünkü sağlam bir karakterdi, iyi bir karakterdi ve Ellie ile beraber iyi bir takım oluşturuyorlardı. Yani Ellie'ye geçmelerinde orada bir neden yok. Ya da iki karakter sunabilirlerdi oyun açısından. Tek bir karaktere düşmüş olmaları o teoriyi çok güçlendiriyor ama ben şimdi bir tüylerim diken diken oldu. Üzüldüm de.
Yani bilmiyorum. Belki Companion olayıyla hani Naughty Dog ve diğer Sony oyunlarında da son dönemde oldukça popüler olan sürekli yapay zeka ile beraber ilerleme konseptini devam ettireceklerdir bence. Orada Joel bizle beraber gelebilir. Belki bazı bölümlerde Joel'un kontrolünü alabiliriz. Ama birini kaybettiğimiz kesin. Kan damlıyor çünkü gözünden falan böyle hani sembolik olarak. Başka neye değinebiliriz? Ellie işte yetişkin olmuş, biraz daha böyle büyümüş yani, böyle biraz daha yetişkin bir görünüşü var. Onun dışında bir dövmesi var. Hani ısırıldığı yeri saklamak için yaptırmış bu temel falan böyle. Görsellik falan güzel. Yine bir penceremiz var falan orada.
Zaten o pencereye dikkat edersen The Last of Us'ın başlangıcındaki pencere o.
Aynı pencere değil ama benzer
konsept. Evet, güzel yapmışlar. O kısmı da beğendim açıkçası. Ya oyunun grafiklerinin daha iyi olacağını düşünüyorum. PlayStation 4 Pro için özel olarak geliştirilecektir. Bayağı ne kadar biz PlayStation 4 Pro'ya özel oyunlar geliştirmeyeceğiz deselerdi, büyük ihtimalle bunu PlayStation 4 Pro'da maksimum görselliği sağlayacak şekilde yapacaklar. PlayStation 4'e de downgrade edecekler. Çünkü o dönemde Scorpio falan piyasada rüzgarları esiyor olacak. Bunlar Scorpio'nun başına açıkçası balyozu vurmak için bu oyunu geliştiriyorlar ve Scorpio'nun çıkışıyla beraber de eğer oyun yetişmemiş olursa, ki yetişmeyecek, 2018 deniyor. Büyük ihtimalle Scorpio 2017'nin sonunda çıkacak. Biz de 2017'nin sonunda 4K çok yüksek dokularla kaplanmış videoları izliyor olacağız YouTube'dan. Evet, yani insanlar şey diyecekler, alma bunu bekle bak bu geliyor falan diye.
Direkt olarak 4K destekli zaten. Last of Us'a da zaten güncellemeyle beraber 4K gelmişti. Hani Pro'nun nimetlerini kullanacak. Bunun dışında birkaç tane daha bilgi var mesela şeyle ilgili. Boyunu mesela normalde E3'te duyurmayı düşünüyorlarmış. Dergiye basılmış ama kaldırılmış sonra. Duyurusu da iptal edilmiş. Neden dolayı bilmiyoruz ama oradaki bilgilere baktığımızda açık dünya olacağı söyleniyor. Ama çok geniş bir açık dünya değil. Yani tamamen serbest takılacağımız bir açık dünya değil. Yani Far Cry gibi düşünme. daha da geniş alanlara sahibiz. Mesela eski Last of Us'ta sokak boyunca istediğimiz gibi takılıyorduk. Topucu evet. çözüyorduk veya adamlarla kapışıyorduk falan. Burada şehir mekanı, şehir boyunca gezebileceğiz. Yani birkaç tane sokak değil, daha geniş mekana sahip olacağız. Muhtemelen God of War'da da buna benzer biraz daha.
God of War'da işte olacak. Birkaç seçenek sunacağız. Yolun birkaç seçeneği olacak diyordu. The Last of Us'ta ondan fazlası vardı zaten.
Evet. Onun dışında neden bahsedebiliriz? İşte yeni bayağı bir özelliğimiz olacak. Eliyle beraber daha fazla şey yapabiliyor olacağız falan. Hani güzel bir oyun olacak gerçekten.
Evet, merakla bekliyoruz. PlayStation'ın en büyük silahlarından bir tanesi olacaktır. Eğer oynamadıysanız The Last of Us'ı hani bir şekilde böyle bir hataya düştüyseniz eğer ve PlayStation sahibiyseniz 3 veya 4 fark etmez. Mutlaka bu oyunu alın ve oynayın diyorum ben.
PlayStation Experience esnasında Uncharted DLC'si ve eski klasiklerin remastered sürümleri de duyuruldu. Uncharted The Lost Legacy DLC'si ana oyundan ayrı bir şekilde çalışabilecek.
Evet, PlayStation Experience'da tabii ki tek duyuru Last of Us 2 olmadı. Part 2 daha doğrusu. Onun dışında beklediğimiz Uncharted DLC'si vardı. Onun ayrıntılarını ve uzunca bir videosunu görmek fırsatı bulduk.
Evet, yani açıkçası yeni bir oyunmuş kadar da heyecanlandırdı beni.
Zaten stand olan bir oyun. Daha doğrusu stand olan bir DLC paketi. Yani Uncharted 4'ünüz yoksa da sadece bu paketi alıp oynayabiliyorsunuz. Tanıdık bir simayı görüyoruz aynı zamanda karakterler olarak. Chloe'u seçmişler. Gayet güzel bir seçim olmuş evet. bence de. Eskiden bir ara işte Nathan Drake'le beraber takılarak oldukça beğendiğimiz bir hatundu. Ama ondan sonra ortadan biraz kaybolmuştu, çekilmişti. Zaten biz de işte başka bir bayanla evlendik falan filan. Neyse, Chloe'u seçmeleri güzel olmuş. Artık Hindistan'dayız ve Hindistan dağlarında gizli bir hazineyi bulmaya gidiyoruz. Ama videonun sonunda gördüğünüz üzere ilginç bir partnerimiz var. Nadine.
Evet.
Uncharted 4 bir hırsızın sonu oyununda da bayağı ağırlıklı olarak karşımıza çıkan bir karakter. Çok fazla spoiler vermeyeyim de.
En son 2000 alıp gidiyordu işte.
Evet. Şimdi onunla beraber ilerleyeceğiz. Görsellik güzel bayağı bir.
Ya zaten görsellik Uncharted 4'te çok iyiydi. Evet. Aynısını almışlar, devam ettirmişler. Mekan çok hoşuma gitti. Yani bu mekanları daha çok sevdim ben.
Evet, böyle bir işte gizlilikle ilerliyoruz falan filan böyle. Hani Hindistan şeylerinin sokaklarında falan.
Bir de bir savaş var bayağı güçlü.
Evet, işte şey kontrol noktaları kurulmuş falan. Onları atlatmaya çalışıyoruz falan. İlgi çekici bir konsept işleniyor oyun içerisinde. Mutlaka açılıp oynayacağızdır. Hani Uncharted oynamış bir kimseye, herhangi bir kişi bu oyunda kaçırmayacaktır diye düşünüyorum.
Evet, şimdi The Last of Us'ı söyledik, Uncharted için de söyleyelim. Eğer PlayStation sahibi olup da Uncharted serisini oynamamış, PlayStation 3 için özellikle. Hı-hı. PlayStation 4 olup da Uncharted 4'ü oynamamış biri varsa bu da çok büyük bir hata. Yani o konsol at çöpe daha iyi her bu konularda. Bu oyunu mutlaka oynayın, DLC'yi de mutlaka satın alın. Yani bunlar kafadan bu konsolda mutlaka edinilmesi gereken oyunlar.
Evet, bakalım DLC ne kadar uzun oynanış sağlayacak.
5 saat olsun, o deneyim yetmez. Kaç para, ekstra 5 saat.
Kaç para olacak?
$40 olsun.
Bunlar da tabii merak ettiğimiz konular. Bunun dışında tabii birkaç tane daha remake duyuruldu. Wipeout serisi mesela. Wipeout hani geçmişine baktığımızda PlayStation, tüm PlayStation konsollarında boy göstermiş bir
yarışma. Yine oynamadım öyle. Neden yapıyorlar bunu da anlamadım hala.
Hani belli bir kitlesi var, yine seviliyordur muhtemelen. Gelecek tamasıyla yarışmayı falan böyle.
Ya da çok basit yapması. Hani yapalım ne olacak? 100 bin satsa kârdır falan mı diyorlar?
Belki şimdi hepsinin bir arada olduğu bir paket duyuruldu remake olarak. Daha iyi görsellerle 4K falan filan. Neyse, onun dışında daha sevindirici bir oyun duyurusu daha vardı. O da Crash Bandicoot serisinin bir arada olacağı yine bir remake duyuruldu. Aynı zamanda PlayStation 4 için baştan tasarlamaya başladıkları bir seri olmuş.
Ya o seriden şöyle bir sıkıntısı var abi. Oyun mekaniklerini değiştirmedikten sonra grafikler istediğin kadar alla pulla o ilk deneyimi yaşatmıyor. Şimdi ilk PlayStation 1'de oynarken oyun dinamikleri de bizim için yeniydi. Ve o dönemin hani yenilikçi oynanan biri olarak onu oynuyorduk. Şimdi oynamaya başladın, oyun dinamikleri sana o kadar kötü geliyor ki yeni bir şeyler bekliyorsun. Çünkü çok şey görmüş durumdayız artık biz.
Yani ama yine de nostalji yapmak isteyen oyuncular için hani güzel olacaktır.
Fiyatı da uygun ayarlanmış.
Evet. Falan oldukça güzel. Hani çoğu kişi istiyordu bu remake'in yapılmasını zaten. Daha doğrusu zaten insanlar şey istiyorlar. Yeni bir oyun istiyorlar artık. Yani Uncharted 4'ten sonra bir Crash Bandicoot'a da bir el atarsınız falan diyorlardı ama Naughty Dog zaten şu an meşgul bayağı bir. Remake'i, onun da remake'i duyuruldu aynı zamanda. Bir diğer güzel remake duyurusu da Full Throttle oldu. Biliyorsunuz ki LucasArts serisindeki klasiklerini daha doğrusu tek tek PlayStation'a getiriyorlardı remake olarak. İşte daha önce Grim Fandango'ları gördük vesaire. Day of the Tentacle'ı da gördük aynı zamanda. Şimdi ise Full Throttle geliyor. Zaten sıra ona gelmişti artık. Tim Schafer'ın klasiklerinden.
Müthiş bir oyun ya.
Çok güzel bir adventure oyunu. Ve yine aynı konsepte hem remake, remastered versiyonunu oynayabileceğiz. İstediğimiz noktada tek tuşla eski versiyonuna dönüş yapabileceğiz aynı konsepte. Güzel olacaktır. PlayStation Vita'ya da getirilir inşallah da. Mobil olarak oynamak isterim ben onu. Bu duyurular da vardı aynı zamanda. Oldukça yoğun geçti yine PlayStation Experience. Ama tabii ki damgayı Last of Us Part 2 koymuştu.
Evet, Uncharted'da üstüne böyle bir cila.
Evet, bakalım önümüzdeki dönemde artık bir God of War görüntülerini bekliyoruz artık yeni.
Türk Telekom'un rakiplerine boş port yok mazereti göstermesi yüzünden büyük bir mağduriyet yaşadığını dile getiren Turkcell, 2016'da 87 bin müşteri internet hizmetini sağlanamadığını açıkladı.
Türk Telekom dediğimizde birçok insanın suratı buruşuyor ülkemizde. Özellikle internet konusunda ne yazık ki ilerlemeyi durduran şirket olarak görülmekte. Haklılık payı vardır yoktur bilemiyorum ama Turkcell'in iddiaları çok ciddi. Çünkü Turkcell'in iddialarına bakarsak eğer, Türk Telekom rakipleri ADSL pazarında büyümesin diye santrallerine port olsa da port yok diyerek Süper Online'ın müşterilerine gidip ADSL hizmeti vermemiş, bağlamamış. Hani port yok, şu anda bağlayamıyoruz diye. Ne zaman ki bu ADSL müşterileri Süper Online'dan vazgeçip Türk Telekom'a başvurmuşlar, o zaman hemen portları bağlanmış. Bu şekilde 87 bin kişinin Turkcell'den çalındığı düşünülüyor. Ve 50 bin kişiye de şöyle yapılmış. Mesela sen Süper Online kullanıcısısın. Ben Türk Telekom olarak sana hizmet veriyorum santralimden. Port istedim, port bulduk bir şekilde. Hı hı. Kısa sürede arıza veriyor senin sistemi ve arızaların giderilmesi konusunda sana gecikme yaşatıyorum. Böylece Süper Online'den nefret ediyorsun. Bunu da kabullenmiyorum hani benden kaynaklandığını. 50 bin kişi de bu şekilde mağdur edilmiş.
Yani çirkeflik durumuna geliyor eğer doğruysa söylenenler.
Şimdi doğruysa söylenenler, bunun bir yargı süreci olması lazım.
Tabii.
Turkcell'in doğru olmasa bunları böyle kamuoyuyla paylaşacağını da zannetmiyorum. Yargı yok mu, hukuk yok mu diyesin de geliyor. Yani nedir bu arkadaş? Tamam söylüyorsun da bunun bir yargısı, hukuku, bir cezası olması lazım değil mi? Yani mağdur edilen kullanıcıların da bir şey olması lazım, telafisi olması lazım. Türkcell'in de bir telafisi yapılması lazım eğer böyle bir mağduriyet söz konusuysa. Çok ciddi konular, çok ciddi adımlar. Okudum, şok oldum.
Ya mesela ben de zamanında kaç defa şey yaşadım internet servis sağlayıcısıyla birlikte. Çok düşük hızlarla geliyor internet. Sizin orada böyle diyorlar, çözmüyorlar. Veya getireceğiz dedikleri zaman getirmiyor adamları vesaire. Sonra ben aboneliği kapatacağım dediklerinden sonra ki ay düzeliyor falan böyle. Yani o da ilginç.
Yani garip durum söz konusu. Siz bu tip bir mağduriyet yaşadınız mı? Gerçekten açıkçası merak ettiğim için bu konuyu da ikisi bire taşıdım. Hani yaşamış birebir, bunu tatmış biri var mı? Sponsorlardan istedim gelmedi ama Türk Telekom'a geçtiğim anda şak diye internetim bağlandı diyen kullanıcılarımız nasıl bir deneyim yaşadınız? Yazarsanız gerçekten seviniriz. İddialar gerçekten çok ciddi.
Bundan birkaç yıl öncesine kadar kimsenin tanımadığı fakat YouTube'a koydukları videolar sayesinde milyonlara ulaşan birçok isim artık YouTube'a meslekli olarak görmekte. Öyle ki bu durum elde ettikleri gelirlere de paralel şekilde yansıyor. Forbes dergisine yer alan araştırmaya göre 2016 yılında YouTube üzerinde en çok kazanç sağlayan isimler belli oldu.
YouTube dediğimizde gençlerin artık hayali, birçok insanın evden çalışmasını sağlayan, çalışırken para kazanmasını sağlayan yegane ortam olarak bakılıyor.
İnternet televizyonu gibi bir şey.
İnternet televizyonu ve bireylerin para kazanmasını sağlayan, bireylerin yayın yapmasını sağlayan bir kurum, yayın grubu haline geldi. Hızlı bir şekilde büyüyor. Hızlı büyüyen Türk kanalları da mevcut. Bunların hepsini görüyoruz. Takip ettiklerimiz var tabii ki. Mesela geçen bir şeye rastladım. Adana 01 diye bir dizi var, YouTube dizisi. Amatörler çekmiş tamamen ama birçok diziye taş çıkartacak oyunculuk var. O kadar doğallar ki zannedersin ki bir grubun içine gizli kamera koyulmuş. Sonra gizli kameradan olanları izliyorsun. O kadar doğal oynamışlar. Ben ilk bölümünü tabii bir baktım.
Ben onu ilk sezonunu izledim. İlk çıktığında zaten takip etmeye başlamıştım direkt. Çok fazla popüler değildi ama çok hızlı popüler olmaya başladı. Şöyle bir avantajı var televizyon kanalına göre. Bir kere sansür yok.
Evet.
İstediğin gibi rahat bir dil kullanabiliyorsun ki hani bu
zaten o doğallığı sağlar.
Yabancı filmlerde de genelde hani işte fuckingler falan havada uçuşurlar ve falan ama bu gerçekte olacak olan şeydir yani. O açıdan bir gerçekçilik katıyor. İkincisi olaylar bazında da yine sansür yok. İşte silahlarmış, vahşetmiş vesaire. İlk bölümün açılışı mesela çok brutal bir kavga sahnesiyle falan başlıyor. Sorgu sahnesi. İkincisi de kısa. Yani televizyon kanallarında diziler biliyorsun 90 dakika özetleriyle falan filan aşıyor gidiyor.
Evet, Avatar gerçekten.
Şey filmi oluyor.
2 saat sürüyor.
Reklamlar aralara daha çok yerleştirilsin vesaire şeklinde gereksiz uzatmalara neden oluyor aynı zamanda.
Adam uzun süre böyle camdan dışarı bakabiliyor mesela bir müzik geçti. Bir de slow motion'a geçti bizim Türk dizileri o yavaşlatmada. Mesela adam yürürken kapıdan çıkarken falan slow motion'a geçiyorlar gibi müzikle beraber uzasın hani olabildiğince.
Artık bilmiyorum, ben uzun seneler önce bıraktım zaten.
Ben izliyorum. Eşim izlediği için ben yanında oturup katılıyorum ona.
Burada 20 dakika mis gibi oturacaksın, evet, izleyeceksin yani. Ya 20 dakika olur ya 45 dakika olur zaten siz dedin. Çok da fazla uzatmaya gerek yok çünkü o zaman film klasmanına giriyor yani. Onun yerine film izlerim falan diyorsun. O açıdan iki türde şeyde bayağı bir avantajı var.
Evet, YouTube fenomenlerinin kazandığı paralara gelirsek zaten PewDiePie o kısımda en fazla konuşulan isimlerden biri. 50 milyon üyeye de ulaştı. 50 milyon ulaşırsam YouTube kanalımı kapatacağım diyordu. Son bir tepkisi var. YouTube'daki insanlar artık YouTube'un değişen politikası nedeniyle videoların gösterilmediği üye kaybettiğini falan söylüyordu. En son böyle bir isyanı vardı. Kapatacağım diyordu ama kapatmaz herhalde 50 milyon
daha sonra. Yok, kapatmaz.
Evet, zor bir adım olur. 15 milyon dolar kazandı düşünüyor. Forbes yayınlamış dergide kazananları. Minimum 5 milyon dolar var ilk 10'da. En yüksekte de PewDiePie'yi görüyoruz. 15 milyon dolar. Ülkemiz ne yazık ki bu konuda çok şanslı değil çünkü reklam gelirleri 20'de 1'miş Avrupa'nın. Amerika'nın rahat 30'da 1'i 40'da 1'i vardır herhalde gelir olarak. Bizim evet. Bize de çok başarılı gençler var. Çok iyi işler çıkartan insanlar var. İnsanlara eğlenceli vakit geçirtiyorlar. Kafalarını dağıtmalarını sağlıyorlar. Milyonlarca izlenmelere ulaşıyorlar ama hak ettikleri paraları kazanamıyorlar. Bu da eksik noktalardan bir tanesi diye düşünüyorum o tarafta.
Yani bence de orada hem daha çok reklam alıyorsun bir güzel. Dolar üzerinden iyi kazanıyorlar yani. Burada da yine buradaki ünlüler de güzel kazanıyordur yine bence buradaki standartlara göre.
Bence hak ettiklerini almıyorlar ya. Yani YouTube'da kendi kanallarını işleten ünlülere baktığımda fenomen olmuş insanlara çok fazla emek harcıyorlar. Her gün bir video çekme çabası içindeler. Çektikleri videolar için gerçekten uğraşıyorlar. Bir alın teri var. Vlog çeken insanlar sanki kamerayı almış 2 dakikada gününü göstermiş gibi gözüküyor ama yok, hepsi bir hikaye düşünüyor. Gününü özelleştirmeye çalışıyor. Çekecek bir şeyler uydurmaya çalışıyor. Bir de kamera elinde dolaşmak kolay bir iş değil. Sürekli kendini çek, bir şeyler anlat. O yüzden bu insanların alın terinin daha fazla etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Onlar dışarıdan proje yapmasalar emin ol YouTube gelirleri evden çalışmalarına yetecek durumda değil. Birçoğu şeyin bilincinde de değil. Tabii genç arkadaşlarımız sonuçta bir sigorta yaptırmaları lazım kendilerine. Bunları ödemeleri lazım vesaire. Bir hayat güvencelerinin olması lazım. Şu anki gelirle bunları yaptırdıklarında zaten ellerine fazla bir şey kalmıyor. Şimdi biz iş yerinde net maaşlar alan insanlar olarak şeyi görmüyorsun biliyorsun sen. Patron ne kadar ödemiş senin için devlete, ne kadar bir vergi dilimine girmişsin, vergi dilimine girdikten sonra primin ne kadar artmış falan. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Biz ay sonunda aldığımız maaşa bakıyoruz, o gelir üstünden konuşuyoruz. Ama kendin kazanmaya başladığında, 6000 eline geçtiğinde, bunun 2000 lirasının belli bir yerden sonra 2500 lirasının devlete gittiğini gördüğünde böyle bir şey düşünebilirsin. Ya acaba ödesem mi, gerekli mi prim? Acaba sağlık sistemini yiyorsam ya, emekli zaten 60 yaşında olacağım, gerekli mi değil mi diye düşünmeye başlarsın. Bu sıkıntılı bir süreç tabii bana sorarsan.
Evet yani ama yine de baktığın zaman şeyde çok fazla insan var yapan.
Evet çok fazla var ve izleniyorlar da çoğu da izleniyor.
Hani, bizdeki iyi konu şöyle bir ayırsan hani onlar yine bir şekilde kendini idame ettirir de onların 6 hele daha da vayım yani onlar
evet.
Sadece bir şekilde YouTube'la beraber gitmiyor hani dediğin gibi.
Bu Amerikalıların çok kazandığı para, bizimkiler bu klasmanda değiller. Özellikle bu oha diyorum işte yap tarzı kanalları yapan bir medya kanalı vardı. Neydi? İsmini unuttum şimdi onların.
Bir şey grup muydu?
Bir grubu var onların. Arkadaşlar zaten kanalı biliyorlar, kanalları. O kanalların yapımcısı Alman ortaklı bir şirketle çalışıyor aslında. Alman ortaklı şirketin buradaki uzantısı bir medya şirketi. Kraft Media. Söylemleri şu şekildeydi. Almanlar bizim 20 kat daha izlenmemizle, daha az izlenmemizle bizle aynı parayı kazanıyorlar. 20 kat. Yani uçuk bir fark var. Sen 20 milyon izleneceksin ki onun 1 milyon izlenen videosuyla aynı parayı kazan. Kaldı ki bu adamların her yaptığı video 1 milyon izlenme olasılığına sahip. Buna rağmen başa baş gidiyoruz Türkiye'de diyordu.
Bir de şey olayı var mesela. Sen şimdi Türkiye'de Türkler için bir içerik yaptığın zaman sadece Türkiye'de izleniyoruz. Ama yurt dışında İngilizce olarak bir içerik yaptığın zaman tüm dünyaya hitap etmiş oluyorsun. O da
ama Almanca yaptığında sadece Almanya'ya hitap ediyorsun. Yine 20 kat fazla kazanıyorsun. Bu da ekonominin ve oradaki reklam sektörünün büyüklüğüne bakıyor tabii ki. Tabii yurt dışındakiler kazanıyorlar. Güzel, daha fazla kazansınlar, iş yapsınlar ama bizim ülkemizdeki YouTuberların da daha fazla kazanması dileğiyle diyelim burada.
Rockstar Games'in 2006 yılında çıkan oyunu Bali 10. yılını kutluyor ve Rockstar Games de bunun şerefine mobil için Bali Anniversary Edition'ı sundu. Oyun şu an Google Play Store ve App Store'da ulaşılabilir durumda. Fiyatı da 19 TL.
Evet, Rockstar oyunlarını mobilde görmeye aşinayız zaten. Daha önce pek çok oyunlarını gördük.
Evet, Grand Theft Auto olarak.
Etkilemişti. Hani şey açısından etkilemişti. Zamanında benim ekran kartım GTA 3'teki araba tekstürlerini yüklemeye yetmiyordu. hepsi beyaz gözüküyordu bende. Ama artık cep telefonunda bile oynuyor olmak beni etkilemişti zamanında. İşte GTA'lar geldi, San Andreas'lar geldi falan derken şimdi sıra Bali'ye geldi. Biliyoruz ki pek çok oyuncu yeni bir Bali oyunu da bekliyordur. Hani GTA tadında ama lise öğrencisini kontrol etmek oldukça eğlenceli gelmişti pek çok kişiye. Belki öyle bir proje yapıyorlardır bilemeyiz ama şimdilik Bali'yi artık cep telefonlarınızda oynayabilirsiniz. Hem Android'de hem de iOS'ta. 19 TL gibi bir fiyatı var aynı zamanda.
Fena değil.
Performansı nasıl olacak bilmiyorum ama tamamen yenilenmiş kontrollerle birlikte hani GTA vesaire diğer oyunları daha önce mobilde oynadıysanız benzer şekilde burada da aynı kontrollerin sunulacağını düşünebilirsiniz.
Cep telefon oyunculuğu gelişiyor. Önemli konulardan bir tanesi de bu. Yani ve eskiden birçoğumuzun oynayamadığı oyunlar bunlar. Yani bak şimdi sen diyorsun ya beyaz tekstürler falan. Birçok kişi de oynayamadı bu oyunları. Hı hı. Makinasının gücü yetmediği için. Şimdi hepimizin elindeki cep telefonlarına çalışabilecek seviyede bu oyunlar. En baba cep telefonlarına göre optimize edilmiyor. Grafiklerini düşürüyorsun. Genelde settings ayarlarından çözünürlük ayarı bile var. Evet. Rockstar'ın oyunlarında. Telefonunuza göre ayarlıyorsunuz. Oynamaya devam ediyorsunuz. Yolculuklarınız sırasında size eğlence katacak oyunlardan bir tanesi olmuş. Cep telefonlarına bir de hani tamam şey koyuyorlar. İşte rakibi şu skoru yaptı, şunu yaptı filan diye ama yanındakiyle beraber Bluetooth üstünden şöyle kapışabileceğin oyunlar da eklense biraz daha iyi olacak.
Belki.
Yani bu oyunlar gerçekten benim ayrı bir yere sahipler. Tamam. Hani fiyatlarıyla da herkese hitap etmiyorlar zaten ama yine satın alınır olacaktır. Hı hı. Bir de şöyle birazcık daha yanındakiyle beraber kapışabildiğin şeyler olsa yolculuklar daha da heyecanlı geçer.
Frank Challenges isminde bir multiplayer mod eklemişler mesela. Sıra tabanlama.
Öyle oluyor hep.
Onun dışında işte daha yüksek çözünürlükte ekran desteği var. İşte kontrolcü desteği gibi şeyler eklenmiş. Hani evinde de yine ekleyip herhangi bir görüntü aracı ekleyip de oynayabilirsin bir şekilde. Hani güzel, eğer denemek isterseniz de Bali'yi indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda hem Google Play Store'da hem de App Store'da mevcut.
Nintendo ilk duyurusunu iPhone 7'nin lansmanının esnasında yaptığı Super Mario Run için live action bir tanıtım videosu paylaştı. Ayrıca Jimmy Fallon'un televizyon programına konuk olan Nintendo ekibi yeni Zelda oyununu ilk kez Nintendo Switch üzerinde oynattı.
Evet, Nintendo reklam kampanyalarına başladı. Daha da doğrusu hızlandırmaya başladı. Jimmy Fallon'u da gördük Nintendo ekibinin. Shigeru Miyamoto ile beraber Reggie Fils Amy. Güzel bir sunum yaptılar. Bana her ne kadar çok yapay bir sunum olsa da
Jimmy Fallon artık rol bile yapamamış. Yani hiç etkilenmediği için cihazdan etkilenmiş gibi gösterememiş kendini.
Oo, bu neymiş ya falan filan diye bakıyor ama arkaya hazırlanmış bir kamera var.
Aynen öyle.
Hani çok şey. Hatta seyirciler bile neredeyse şey. Hani script duruyor. Hani biraz şey geldi. Bana da rahatsız edici geldi. Biraz daha doğal bir şey.
Ne varmış bunun içinde filan sürpriz diyor ya. Her şeyin kablosu bağlı zaten içinde. Ya şey var bir de. Baktın mı grafiklerine? Oyunlar şöyle bir detaylı bakayım dedim. Ya ben gördüğüm kadarıyla videonun kalitesini yettiği kadarıyla şey yok zaten. Tekstür filtreleme falan yok oyunda.
Zaten biraz böyle şey bir teması var. Pastel böyle renkler teması var.
Pastel ötesinde doku filtreleme olmadığı için dibinden sonrasında detay yok dokularda falan. Zaten oyunun grafikleri çok düşük. Ona rağmen başarısız geldi bana yani şeyde. Çok merak ediyorum. Yani bir Battlefield falan görebilecek miyiz o alette?
Ben sanmıyorum pek. Ama bilmiyorum.
Bir de ekran çok küçük geldi. Videoda daha böyle büyük hatırlıyordum. Şimdi ellerini alıp oynayınca özellikle ekran çok küçük durmuyor mu bir de?
Bilmem, benim için normal. Çok fazla şey beklemiyorum. Hani öbür türlü biraz daha tablet boyutuna falan gelecek. Bu şekilde olması bence daha iyi. Şey açısından Zelda'yı ilk defa hani bu cihazda Nintendo Switch'te çalışırken evet, görme fırsatı bulduk hani en azından. Öyle bir şey vardı, artısı vardı bu programın. Onun dışında Mario içinde, Mario Run içinde yeni bir live action video yayınlandı. Dünyanın dört bir yanından insanlar koşturuyorlar sebepsizce ama oyun ama bana eğlenceli geldi biraz Mario'nun.
Yani Mario öyleydi. Mobil versiyonu bence çok güzel ve anlamlı olmuş.
Biz de şu anda hani yakın bir zamanda oyunun için oynanabilir demo sunulacak arkadaşlar. 15 Aralık'ta zaten oyun çıkışını yapacak. Hani bu aralar falan çıkmış olabilir. Oyuna normalde ücretsiz erişim sağlayabileceksiniz. Tabii ki sadece iPad'lerde. iPad, iPhone ve iPod'larda. Şeyde 3 tane oynanabilir modu var. Bunları ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ama sınırsız bir erişim istiyorsanız $10 gibi bir ücreti olacak Mario oyununda. Hani çok eğlenceliydi. Şey kısmını ayırırsak tabii. Hani şeyin İşte Jimmy Fallon'un Mario oynayıp diğerlerinin coşturmasının kısmını. O da biraz rahatsız ediciydi. Ama onun dışında Zelda bence çok güzel bir oyun olacak. Mario da eğlenceli bir oyun olacaktır.
Zelda zaten evet güzel bir oyun. Ben Zelda'nın zaten kötü bir oyun olacağını söylemiyorum ama konsolun gücü beni çok tatmin etmedi. Yani en azından orada gördüğüm kadarıyla çok etkileyici durmuyor. Jimmy Fallon bile hani çok şey alakasız kalmış.
Öyle bir cihazda çok ne kadar ileriye gidebilirler ki yani.
İşte iddiaları biliyorsun, çok farklıydı ilk başta. PlayStation 4'ten güçlü olacağız falan diyorlardı. Sonra PlayStation 4 Pro'dan daha güçsüz dediler. PlayStation 4'ün nesinden güçlüler onu tam olarak açıklamadı. Pi süresini falan hala daha bilmiyoruz mesela. Bir sürü cevaplanması gereken şey var o aletle ilgili. Çıktıktan sonra herhalde net konuşabileceğiz ama benim hala da çok umutlu olmadığım makinelerden bir tanesi. Çünkü Nintendo hep yenilikçi şeyler deniyor. Çok güzel bir şey bu yenilikleri denemesi ama bu oyun firmalarının ayak uydurmasını zorlaştıran kategoriler, konulardan bir tanesi. Yani siz yenilikçi kontroller, yenilikçi tarzlar getirirseniz eğer oyun firmalarına. Hı hı. Şimdi adam düşünüyor, bir tarafta 50 milyon satmış PlayStation var, 30-35 milyon, 40 milyon satmış Xbox var. Bunlar da standart kontrolcüler var. Ben sana kontrolcülere göre bir oyun yapıp 90 milyona mı hitap edeyim hemen? Yoksa Nintendo'nun bu yenilikçi kontrolleri için bir yılımı daha harcayayım, tamam mı? Ona bir şeyler mi geliştireyim? Yani 3. partinin desteği hep bu yüzden dans oyunundan ibaret oluyor sadece Nintendo'ya baktığın zaman.
Evet, o konuda yapımcıları düzgün bir şekilde arkasına takması gerekiyor. Hani
evet.
İkisinin başarısı da birleşmelerine bağlı sonuçta.
Bence öyle düşünüyorum.
Konsolun satması da oyunların
zaman. Şimdi tamam, Zelda'yı oynadın, Mario oynadın, çok keyifli. Bu belli Nintendo fanatiklerinin çok hoşuna gidiyor. Zelda beni çok etkileyen bir oyun değil. Hani görmek isterim, oynamak isterim ama hani mutlaka oynamalıyım dediğim bir oyun değil. Uncharted'ın DLC'si beni daha fazla heyecanlandırıyor. Yani benim kategorim farklı. Yani Nintendo fanatiklerini ayrı bir yere koyuyorum ama FIFA oynayamadığın zaman tüm geneli hitap edemiyorsun alette. Acaba FIFA 17'yi şu anki grafikleriyle görebilecek misin? Ya da benzer grafiklerle, benzer fizikle.
Bence PlayStation 3 seviyesinden ilerleyecek onlar daha çok ya.
İşte o hep beraber orada göreceğiz. Yani o el konsolunu tamam, Pokemon'da oynadın, şeyde oynadın, güzel, çok iyi, hoş. İşte diğer oyunları oynayabildiğin zaman olay tamamen farklı. Şimdi Battlefield'i falan oynadığın zaman gerçekten elimde teknoloji tutuyorum dersin. Ya. Yoksa o Zelda, yani gördüğüm kadarıyla en azından, yanlış anlamıyorum, o grafiklerle herhangi bir iPad'de de çalışabilecek gibi duruyor yani. Öyle über süper ötesi bir şey sunmuyor. İlk gösterilen videoyla alakası yok, biliyorsun oyunun.
Evet, bir de şeyin ne kadar olacağı da belli değil. Pil ömrünün ne kadar olacağı da belli değil. Bakalım diyoruz arkadaşlar. Detaylar
gelmeyecek.
Sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
HTC, Sony, Oculus, Google ve Samsung gibi VR teknolojilerin önde gelen şirketleri bir araya gelerek Global Virtual Reality Association isimli kar amacı gütmeyen bir kuruluş kurdu. Oluşumun VR teknolojileri üzerinde birlikte çalışması amaçlanıyor.
VR dendiğinde benim ilk aklıma gelen HTC Vive oluyor. Her ne kadar Oculus'a biz bu işi görmüş, heveslenmiş olsak da, ilk Oculus'un prototiplerini gözümüze takmış olsak da, Vive öyle bir noktada çıktı ki öyle şeyler sundu ki şimdi bizim şirketimizde de bir tane Vive kurulu, ondan oynuyoruz virtual reality oyunu oynayacağımız zaman sanal gerçeklikte. Şimdi bütün ekip birleşmiş. Oculus, Sony, HTC hepsi bir araya gelmişler. Samsung da var, Acer da var bunun içinde. Ve demişler ki bu sektör böyle ayrı ayrı kafalarda gitmeyecek, hep beraber birleşelim. Tıpta, oyun dünyasında, eğlence sektöründe, eğitimde bunu nasıl kullanırız, hep beraber çözümler üretelim, ortak platform oluşturalım.
Peki şimdi hepsinde farklı bir ürün var. Nasıl bir ortaklık oluyor?
Bilmiyorum. İleride çıkacak ürünlerde en azından belki standartları konumlandırırlar. Belki ortak teknolojiler geliştirip birlikte patent alırlar. Herkese açık sunarlar bunu. Çünkü onlar da gördüler, bu ayrı ayrı kanattan gidecek bir teknoloji değil. Fazla para harcayacaklar böyle giderse. Ortak bir şey geliştirip de hep beraber kendi kanallarından, kendi cihazlarıyla beraber pazarlarlarsa hiçbir sorun kimseye olmuyor. Yani genel olarak baktığında Oculus Microsoft'la beraber gidecek. Belli zaten. Samsung zaten Gear VR tamamen cep telefonu üstüne. Yine kimseye dokunmuyor. HTC Vive'de Oculus aynı kulvarda gözüküyorlar. Ama Oculus hani ben Xbox'tan yürürüm diye de düşünmüş olabilir daha sonrasında. HTC Vive zaten Steam'in. Steam'den beraber uzun süre gündemde kalmayı başaracak. Sony'nin kulvarı tamamen farklı zaten. Aslında birlikteliğe baktığında birbirlerine öyle çok dokunmayan bir ekip görüyorsun.
Mesela ben şimdi Steam'in yerinde olsam pek girmek istemem. Çünkü benim zaten inovasyon yapmak istiyorum cihazında. Yeni özellikler ekliyorum falan bir yandan. Ve kendime göre de bir belli başlı avantajlarım var. Yani belki tamam daha pahalıyım ama beni seçen kullanıcı bir şeyler nedeniyle beni seçiyor.
Büyük ihtimalle şeyi paylaşmayacaklardır. Yani nasıl mide bulantısı yapmıyorsun sen Steam dediklerinde, hani onu pek paylaşmayacaktır. O patentleri vermeyeceklerdir ama yeni fikirler, mesela eğitim alanında bu nasıl kullanılabilir? Ya da bunu eğitim kurumlarına nasıl sokarız dendiğinde hep beraber orada belli adımlar atmayı planlıyorlardır. Ayrıca VR'da çözülmesi gereken çok önemli önemli unsurlar var. Mesela nedir bu? Kablosuz olması diyoruz hep beraber. Çözünürlüğün artması lazım. Kaskların hafiflemesi lazım. Oyunların artık bu konuda birazcık daha inovatif, yaratıcı şeylerin ortaya konması lazım. Yani şu anki oyunlara baktığında shooter oyunu oynuyoruz. Pasu. Başka bir şey yaptığımız yok aslında genel olarak.
Çok yüksek bütçeli derinlemesine işlenmiş oyunlar yok yani. Daha çok yüzeysel, eğlencelik oyunlar oynuyorsun.
O anlık böyle 10 dakika, 20 dakika oynuyorsun. Sonra bir daha kaskı takıp da oynayasın gelmiyor. Öyle oyunlar oynuyorsun.
Evet.
Ve çözünürlüğün artması lazım ki şu anki gerçek ortamda gördüğümüz netlikte oyunu da görelim. Oyunlara geçtiğin zaman çünkü o özellikle netlik sıkıntısı bayağı bir kendini gösteriyor.
Yani piksellerin arasını görebiliyorsun yani evet. Çizgileri falan. O da artması gerekiyor.
Bakalım bu birliktelik bize neler sunacak. Önemli bir adım diye düşünüyorum ben.
Casio'nun yeni geliştirdiği aksiyon kamerası Exir'in FR110H, aksiyon kameralarının en büyük sorunu düşük ışık performansına odaklanarak mağara ve sualtı performansına rakiplerine fark atıyor.
Aksiyon kameraları özellikle hani spor düşkünleri için gerçekten olmazsa olmaz cihazlar arasında yerlerini aldılar. Ne yapıyorsan ne diyorsan çekip bunu sevdiklerine paylaşabiliyorsun. Pazarlama endüstrisinde de yine aktif bir şekilde kullanılıyor. Evet. Nelerde kullanılamıyor diye baktığınızda önemli eksiklerinden bir tanesi bu tip kameraların düşük ışık performanslarının kötü olması. Eğer bir ışıkla desteklemezsen bir mağarada kullanma ya da suyun altında neler gördüğünü göstermen insanlara pek mümkün olmuyor. Casio'nun yeni geliştirdiği bu aksiyon kamerası 51.200 ISO'ya çıkabiliyor. 1.9 megapiksel sensörüyle ve Full HD 30 kare saniye video kaydı yapabiliyor. Böylece mağarada olabildiğince ki düşük ışıkta dahi ne gördüğünü insanlara gösterebiliyorsun. Tamam hani kumlanma dediğimiz efekt de oluşabiliyor ama olsun yani zaten hiç göremeyecek, görememektense bazı şeyleri görmek önemli unsurlardan bir tanesi.
Yani geceyi gündüz yapıyor gibi bir şey aslında.
Öyle gerçekten de. Özellikle vahşi hayvanları görüntülemişler neredeyse ay ışığında.
Evet.
Tamam çok fazla gürültü var görüntüde ama görmeyi başarıyorsun yani. Hiç göremeyeceğin bir şey görüyorsun.
Bayağı güzel. Özellikle gece çekimi yapacak olanların tercih etmesini bayağı bir artıran bir kamera.
Ben de öyle düşünüyorum. Yani tamam 4K çekmiyor. Bugünlerde 4K çözünürlük çok popüler. Ve 4K çekmeyen hiçbir cihazı yanımıza taşımak istemiyoruz. Çünkü geleceğe aktaracağımız görüntüler doğal olarak 4K 8K olmalı ki izleyen çocuklarımız şey demesin. Bu ne ya çok düşük çözünürlükte.
Şey gibi.
Bulanık bu.
Sünnet görüntülerini açarsın ya.
Aynen artık izleyesin gelmiyor. Hiçbir şey görünmüyor çünkü. Gözlerini bile seçemiyorsun neredeyse.
141 falandır zaten o böyle bir. 4K3 evet. Zaten böyle. Onun gibi bir şey. Ama hani bir sonraki modellerde falan mutlaka ona geçeceklerdir bence bunu biraz sattıktan sonra.
Evet ama önemli bir adım diye düşünüyorum. Eğer aksiyon kameralarına meraklıysanız artık geceyi gündüz gibi yapan bir kameraya sahip olacaksınız.
Geçtiğimiz hafta ücretsiz olarak verileceği açıklanan Assassin's Creed 3 an itibariyle Uplay üzerinden indirmeye açıldı. Ne yazık ki ücretsiz indirme imkanı sadece PC platformu için geçerli.
Evet, Assassin's Creed 3 gelecek dedik arkadaşlar. Böylelikle artık ücretsiz bir şekilde Uplay'den indirebileceksiniz. Tabii
ben sadece... de indireyim yalnız. Bu hep programın bana böyle bir katkısı oluyor.
Sadece PC kullanıcıları için sunulan bir şey bu. 30. yılı şerefine 7 tane oyun dağıttılar ve böylece artık bitti. Bir daha da kolay kolay bedava bir şey göremeyiz.
Büyük ihtimalle.
Göremeyiz diye düşünüyorum. Assassin's Creed 3 ama güzel bir sunum oldu en azından. Ücretsiz verilen oyunlar arasında. Bir de şöyle bir detayımız var. Vivendi'de hisselerini arttırmış. Vivendi biliyorsun ki bayağı büyük bir firma. Game of'un sahibi aynı zamanda. Evet. Ve işte Canal Plus'mış gibi Fransız kanal grupları. İşte onun dışında daha başka bir sürü şeyleri var adamların. Ben unuttum ama. Şimdi Ubisoft'un da hisselerini alıyormuş sürekli. 22-21 civarından %25'e çıkarmış. Bayağı bir söz hakkı olmuş.
Büyük ihtimalle filmle vesaire de o işi yürüteceklerdir. Kanal olması mesela orada o pozisyonu da arttırıyor.
Bu yılın başında işte firmanın başındaki iki kardeşi bayağı bir rahatsız etmişti. US'de işte Michael Gullenwald. Bunları bayağı bir rahatsız etmişti ve bunu düşmancılı bir davranış olarak görmüşlerdi.
Hisse arttırmayı.
Evet. Yani çünkü takeover yapıyor adam direkt. Hisselerini arttırırken yani firmaya sahip olacak direkt olarak. Çok büyüyen firmaların başka firmaları almasını ve onlar da şey yapmışlardı mesela kendi hisselerini arttırmaya çalışmışlardı ve hisse sahibi diğer kişilerle lobi oluşturup hisselerinizi Vivendi'ye satmayın konusunda veya anlaşmayı falan filan yapmaya çalışmışlardı çünkü Vivendi'nin almasını istemiyorlardı. Şimdi %25'e çıkarmış ve halka açık hisselerini daha da arttıracaklarını düşünüyorlar. Yani yavaş yavaş bir Ubisoft'u sahip olma durumuna gelecek. Vivendi nasıl bir etki yaratır Ubisoft'ta bilmiyorum ama güzel olmayacaktır bence.
İşte etki arttırdıkça bol bol sinema filmi, dizi bu tür şeyleri görebiliriz. Çünkü şimdi Assassin's Creed ilk gösterilen videoları beni hiç etkilememişti. Çok amatör böyle aksiyon videoları falan gibi kalmış. Hani bu action video falan diyorsun ya, live action videolarda amatörler çekiyorlar falan. Son videolar beni etkilemeye başladı. Hani gitgide artık o cihazı gösterdiler. Nasıl işte sanal gerçekliğe geçtiğini gösterdiler, o deneyim yaşadığını falan. Şimdi merakla beklediğim bir film halini aldı. ellerinde bir sürü seri var adamların filmleştirebilecekleri.
Yani bakalım. Ama şimdi baktığın zaman Game Loft'ta adamlar da hani oyun konusunda oyunculuk adına çok da fazla faydalı işler yapmayıp daha çok para nasıl para kazanırım düşünen bir şey.
E tabii bizim teknik açıdan baktığımızda Game Loft olmasa mobilde grafik kasacak oyun yok. Yani Allah'tan adamlar bir şeyler yapıyorlar ve çok fazla oyun çıkartıyorlar. Bedava oyun çıkartıyorlar. Mobil oyunculuk adına önemli firmalardan bir tanesi. Şimdi insanların eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor. Yani ben mobil oyunları şöyle düşünüyorum. Adam sürüyor piyasaya. Zorlan indirmiyorsun. Yani bir şekilde indiriyorsun, anlatabiliyor muyum? Ve oyunda da çok fazla indirildiğine göre demek ki beğenen insanlar da var. Bazı insanların işine yaramışlar.
Tabii canım, yani şeye baktığın zaman hani ne kadar çok, aynı şekilde Call of için de söyleyebilirsin. Hani demek ki Call of da o zaman çok fazla satıyor. Demek ki beğeniliyor falan diyebilirsin.
Call of Duty zaten öyle canım.
Ama baktığında seri kötüye gidiyor normalde.
Ya onu söylüyorsun tabii bir dinozor olarak. Çünkü sen eskiden beri bu seriyi oynuyorsun ama yeni jenerasyonun nasıl baktığına bakmak lazım. Şimdi bizim bir yanılgımız oluyor. Mesela ben 35 yaşıma doğru artık merdiven dayamışım. Bir sonraki sene 35 yaşımı kutlayacağım. Sen de keza abi yaşlanıyoruz. Yaşlandıkça da bizim zevklerimiz biraz eskide kalıyor. Yenilenmek çok zor biliyorsun. Hı hı. Ama yeni gelen bir jenerasyon var. Adam uzaya çıkmak istiyor. Çünkü sürekli Mars görüyor televizyonda. Mars'a giden gelen işte uydular görüyor. Orada çalışan atomik pili olan bir robot var şu anda. Yani adamın doğduğu jenerasyon, doğduğu dünya bu. Bizim için çok yeni bir şey. Orada atom pili olan bir robotun çalışması ama onun için normal bir şey yani. Çünkü doğdu, biraz büyüdü. Kendi bilincine ulaştığında Amerika'nın bir robotu NASA'dan, şey Mars'tan görüntü gönderiyordu. Uzay ona daha yakın, anlatabiliyor muyum? O yüzden o tip şeyleri görmek ona seninki kadar irite edici gelmiyor ya da benimki kadar. Hani ben diyorum ya sana, ben M16 görmek istiyorum savaş önünde. Battlefield 1 beni işte çok sarmadı. Hı hı. Neden? Biz çünkü Battlefield 1'i de gördük, 1942'yi. İşte 2. Dünya Savaşı'na geçen Call of'ları da gördük. Ama şu an jenerasyon için çok yeni bir oyun o. Adamlar 2. Dünya Savaşı'na geçen kaç oyun gördüler?
Ama bu durumda şimdi aynı mantıklı baktığın zaman bir firmanın hiçbir zaman yenilik yapmaması gerekiyor.
İşte yenilik çünkü yeni, sana göre değil.
Yeni insanlar sürekli geliyor. Onlara hep yeni olacak kişiler sana gelecek zaten.
İşte tamam, sana onu söylüyorum yani. Sana göre yeni değil ama altta büyük bir grup var, onlara göre yeni. Yani bazı şeyleri biz görmezden görüyoruz. Call of'un şimdi satış rakamlarına bakıyorsun. Yani kötü seri o kadar satar mı ya? Hala Battlefield'in önündeler adamlar yani.
Yani ismiyle satıyor işte, yapacak
bence
bir şey yok.
Bence ismiyle değil ya, oyun hikaye modu kötü müydü?
Ya son oyun o kadar kötü değildi canım ama ondan önceki oyunlar vasat sayılırdı yani.
Ama yani ondan önceki oyunlar da iyi sattı. Bunda daha iyi hale getirdiler. Ben öyle düşünmüyorum yani. Biraz bizim zevklerimiz de eskide kaldı sanki.
Yani bilmiyorum bakalım Vivendi'nin Ubisoft üzerinde nasıl bir etkisi olacak. Eskiden zaten Blizzard ve Activision'ın da sahibiydi. Sonradan bırakmışlar. Şimdi Ubisoft'un sahibi olmaya doğru ilerliyorlar.
Bakalım
ne Ubisoft üzerinde nasıl bir etkileri olacak.
Ubisoft yaptığı duyuru ile Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands betasına kayıtların açıldığını belirtti. Beta oyunun çıkacağı platformlar olan PC, PlayStation 4 ve Xbox One için yapılacak.
Evet, Ubisoft kısmına değinmişken şimdi de sıra Wildlands'e geliyor arkadaşlar. Onun açık betasını duyurdular. Daha doğrusu beta kayıtlarını açtılar. Böylelikle eğer Wildlands oynamak için sabırsızlanıyorsanız kaydınızı yaptırabilirsiniz artık resmi web sitesi üzerinden.
Yeni bir de video yayınladılar gaza getirici yine.
Evet, videoyla beraber bunun duyurusunu yaptılar. Oyun 7 Mart'ta falan çıkacak zaten. Çok fazla süre kalmadı ama bu dönem içerisinde yapımcının açıklamasına göre hani şey diyorlar. Hem açık hem de kapalı beta falan yapmayı düşünüyoruz. Yani birden çok beta testi yapılacak. Neredeyse herkese erişmeyi istiyorlar bu noktada. Wildlands'i biz de oynama fırsatı bulmuştuk daha önce.
Ya Wildlands bizimki kapalı developer geliştirici sürümüydü. Yani biz bayağı bir şey yaptık. Oyunun bayağı geniş testlerinden bir tanesine
katıldık. Stres test gibi bir şey daha.
Evet var. Açıkçası ve şöyle bir problem var. Oyunun ilk gösterdiği videosu beni çok heyecanlandırdı ve dedim ki ya benim yine uzun süre oynayacağım bir oyun çıktı. Bir de özellikle şeyi sevdim. Takım falan kurmana gerek yok yani, gecenin bir vakti eve gittiğimde hiç arkadaşlar online mı değil mi demeden sana yapay zeka ile beraber oyunu oynayabiliyorsun. Yani tek başına da oynayabiliyorsun senaryosunu. Ama yani betalar derken, fuarlarda gösterilen videolar falan derken oyundan gitgide sordum, iğrenç bir oyun ortaya çıkmak üzere yani. İnşallah betada çok farklı şeyler görürüz. Biz alfayı oynadık sürekli.
Yani trailer şimdi zaten bir kere kesinlikle poh.
Alakası yok oyunla yani.
Yani o kadar aksiyonmuş bilmem neymiş.
Hiçbir şey yok.
Hakikaten de kurgulamanız lazım yani o derecede şey olması için, bir film vari gerçekleşmesi için. Yani oyunda olacak olan şey o şekilde olmayacak bence. Evet. Yani sürekli aksaklıklar olacak, işte adam gelmeyecek, arabası takılacak, bilmem ne olacak falan böyle. Bir sürü sıkıntı olacak, oyun biraz daha boş geçecek falan böyle. Hani bu çok parlak kısımlarını gösterdikleri bir tanıtım videosu olmuş
bence. Bir de şey var yani, oyunun şu anki haliyle yapay zeka seni kesinlikle zorlamıyor zaten. Patata kütede direkt öldüre öldüre bütün herkesi biçer döver gibi biçer ilerleyebiliyorsun.
Bir de öyle ufak işte teknik sıkıntılar da olacak
evet,
muhtemelen.
Yani.
Bence çok başarılı bir oyun olmayacak. Hatta başarısız bir oyun olacağından
ne
korkuyorum yani.
Ne yazık ki ben çok umutluydum. Division'da dedim ki iyi bir iş ortaya koydular. Belki yaparlar falan ama yapay zeka kısmında hala daha çok büyük sıkıntılar yaşadığı bariz Ubisoft'un. Ve bu oyunda yapay zeka ihtiyaç duyuyor.
Ve çok çok geniş alan diyorsun. Çok geniş alan dediğin zaman da hani daha fazla üzerinde çalışman gerekiyor.
Evet ve grafikler bayağı bir downgrade gibi duruyor. Bilmiyorum bizim oynadığımız sürümler bayağı kötüydü yani.
Bakalım beta'da daha ayrıntılı bir şekilde görme fırsatı buluruz. Sizler de deneme fırsatı bulursunuz. Hem nasıl performans verdiğini de denersiniz aynı zamanda.
Evet. Ama biz çok umudumuzu yitirdik bu konuda onu söyleyelim.
Bakalım Wildlands nasıl çıkacak arkadaşlar.
Önümüzdeki yılın ilk yarısında Seattle'da hizmete girmesi beklenen Amazon'un yeni alışveriş sistemi Amazon Go ile birlikte marketlerde sıra bekleme derdi sona eriyor. Bu sistemde istediğiniz ürünleri raftan alıp ödeme sırasına girmeden çıkıp gidebiliyorsunuz.
Şimdi markete girdiniz, alışverişinizi yaptınız. Zaten bir alışveriş süreci sıkıcıdır. Gidiyorsun, tek tek geziyorsun, ürünleri buluyorsun, fiyatlarına bakıyorsun. Acaba bu ucuz mu, indirim yazıyor ama gerçekten indirimde mi falan diye bu endişeler arasında sepeti dolduruyorsun. Bir de boş kasa arıyorsun. Kasa boş olmasa bile geçir hepsi dıt dıt dıt etsin ondan sonra ödemeye git öde. Bunlar hep böyle bir şey süreçler. Seni bekleten vakit kaybettiren süreçler. Amazon'un yine Amazon Go teknolojisiyle beraber, uygulamasıyla beraber girişte bir kapıdan geçerken dıt diye bir barkodunu okutuyorsun telefonunun.
Hı hı.
Turnikeden geçiyorsun sonra istediklerini alıp kapıdan çıkıp gidiyorsun.
Zaten videoyla beraber de bayağı bir viral oldu. Bayağı bir yerde paylaşıldı falan. Hani bu hafta çok konuşuldu zaten bu olay. Nasıl olacak falan diye. Şimdi konsept çok güzel bir konsept. Aynı zamanda Türkiye'ye gelmesi çok zor bir konsept bir yandan da. Ne zaman? 2017'de başlayacaklar.
2017'nin ilk yarısında Seattle'da başlayacak işte. Peki, yani. Ve hani orada önemli unsur şu. Amazon'un yenilikçi teknolojilerini kullanıyor. Akıllı arabalarda kullanılan bu gördüğünü anlamlandırma, sensörlerle nesneleri tanıma teknolojileri hep birlikte kullanılıyor. Çünkü senin raftan bir şey aldığında bilgisayarın senin neyi aldığını görmesi, tanımlaması ve onun raftan gittiğini bildirmesi gerek sisteme. Ve rafa geri koyduğunda da senin sepetinden düşmesi lazım. Yani onu da anlaması lazım kusursuz bir şekilde.
Evet zaten.
Burada birçok sensör birlikte kullanılıyor.
Hani insanların aklını yoran şeylerden bir tanesi de bu oldu. Hani teknolojisini çözmeye çalışıyor insanlar. Bazıları diyor işte RFID kullanıyorlar. Bazıları diyor işte çok iyi yerleştirilmiş kameralarla
takip ediyorlar.
İşte çantayı takip ediyorlar. İşte ürünlerin üzerindeki kodlarla vesaire veya kodla ürünlerin görünüşüyle ki görünüşü ne kadar yeterli olabilir. Mesela aynı görünüşte farklı içeriğe sahip bir sürü ürün var.
Ama rafı farklı işte onların. Makine öğrenme dili burada oldukça fazla yararlı olacaktır. Tabii ki görünüşleri çok çok aynı olan ürünleri de makineye ona göre anlatacaklardır. Orada belki ek sensörler kullanacaklar diye düşünüyorum. Burada tamamen makine sizin onu aldığınızı ve onunla beraber uzaklaştığınızı görüyor. Neyi merak ediyorum sadece? Şimdi biliyorsun bizim marketlerde yapmadığımız iş değil. Bir şey alıyorsun, yolda vazgeçiyorsun, onu başka bir rafa bırakıyorsun.
İşte onu diyeceğim.
Ya da rafa bırakmıyorsun, kenara bir yere koyuyorsun yani orada. Mesela onları da seninle beraber çıktı diye kabul edecek mi? Kameralar ne kadar takip ediyor? Bunu işleme başladıktan sonra ancak görebileceğiz yani sistemin hatalarını. Ama böyle bir sistemin de eksikleri olabileceğini öngörüp onu rafa koyacaksın bu sefer. Yani o seni de o zorunluluğa getiriyor. Bize nasıl artık parayla kilitlediler şeyleri.
Ya da içeride gezen şeyler olur, market çalışanları olur. Etrafındaki boştaki ürünleri hep yerlerine koyarlar.
Tamam boştaki ürünü yere koyar ama hangi kimin ürünüydü o?
Senin bıraktığını sistem görürse senden siler muhtemelen.
İşte önemli olan silebiliyor olması. Rafa mı bırakman lazım? Bunları çözecekler. Çünkü bizde paralarla getirirler alışveriş sepetlerini biliyorsun. Birlerini takıyorsun geri götürüyorsun ki birlerini alabilesin. Hı-hı. Herkes o birleri gidip geri alıyor.
Ama
sıraya diziliyor. Yani burada da şey yapacaksın tabii rafa koyacaksın. Sırf sepetten düşsün diye belki.
Bilmiyorum. Bir de mesela şeyi de merak ediyorlar. İşte uygulaması olmayan içeri giremeyecek mi?
Tabii giremeyeceksin.
İçeride şeyler falan diyor. İşte adam şey yazmış. İşte ben bir hırsız olarak falan çok endişeler içerisindeyim. Nasıl olacak acaba falan diye.
Sonuçta para yok.
Bilmiyorum. Elektrik kesilirse ne olur falan diyenler falan olmuş böyle. Tabii elektrik zaten kesilmez olarak.
Orada elektrik kesilmesi diye bir şeyler düşünmüyorlar. Ama bizim burada geçerli şeyler. Bir de jeneratörle desteklersiniz. O kadar da bir sorun değil ya.
Şeyi Amazon için harika bir adım. İlk olarak hani şeyle başlayan, kredi kartıyla başlayan, sonra şimdi one click order'la hani tek tuşla direkt sipariş etme olayıyla başlayıp devam eden ve şimdi de hani içeriye girip
çık.
Her şey seninmiş gibi, hiç para ödemiyorsun gibi, işin içerisinde hiç para olayı yokmuş gibi alçık olayı tüketim çılgının daha da büyük seviyeye taşıyacak bence.
Doğru bir şeye değindin. Şimdi mesela markette çıkarken o bir acı gerçekle karşılaşıyorsun ya kapıda bir 300 lira fatura geliyor sana. Bayağı bir şey almışız. Ben kendimi limitliyim diyorsun. Bunda eğer sürekli takip etmiyorsan alışverişlerini ay sonunda o acı gerçekle karşılaşacaksın. Birazcık daha sıkıntılı bir süreç olabilir.
Mesela işte videoda görüyorsun çıkarken bakıyor uygulamadan şey uygulamasından ne kadar ödediğine falan fişine oradan bakıyor yani. Ama bir süre sonra öyle bir alışkanlık olacak ki insanlar uygulamaya bakmayacak bile. Alıp çıkacaklar direkt.
Zaten uygulamaya falan yani bakma, cebinde telefonun varken çık git olayı var.
Zaten hani dediğim gibi işte hani kredi kartı olayı parayı aradan çıkarttı. İnsanlar o para ödeyemeyip bir alışveriş yapmaya başladılar. Ondan sonra one click olayı falan işte direkt aklına geliyor. Hani alayım mı derken tuşa bastığın zaman direkt siparişi vermiş oluyorsun. İkinci bir düşünme aşamasına geçmiyorsun dolayısıyla.
Evet, doğru.
Şimdi de bu olay yaygınlaşırsa ki bence yaygınlaşacak tüm dünyaya.
Bence de öyle. Çok güzel bir sistem.
Bayağı bir arttıracaktır alışverişçiliği.
Ya en azından ekmek almak için kuyruğa girmeyeceksin. Ya gir ekmeği al çık. Bizdeki en büyük sıkıntı o biliyorsun. Şimdi gross marketler ekmek alamıyorsun mesela.
Ya şey var. Express kasa var. Ama express kasaya bakıyorsun oradan bir tanesi arabasını sokmuş var.
Aynen.
Bir tanesi doldurmuş bir sürü
şey. Kovamadığı için onu oradan almaya devam ediyor filan. İşte kasiyer.
Sıkıntı ve şey açısından da çok endişe verici aynı zamanda. Şimdi mesela büyük bir markete girdiğin zaman diyelim ki devasa bir Carrefour'a giriyorsun. İşte 25 tane 30 tane kasa var yan yana. Onların hepsi işsiz kalacak.
Evet. Biraz da öyle bir durum söz konusu. Teknoloji yavaş yavaş geliştikçe yapay zeka kabiliyetleri arttıkça bize dedik birçok insan işinden olacak. Kategoride onlardan bir tanesine giriyor.
Bluetooth standardını hız ve kapsamlı olarak ileri taşıyacak olan Bluetooth 5 sürümü resmi olarak kullanıma sunuldu. Yakın zamanda Bluetooth 5 sürümünü kullanan ilk cihazları piyasada görebileceğiz.
Cep telefonlarında en yavaş gelişen şey ne derseniz eğer Bluetooth teknolojisi. Tamam, Bluetooth teknolojisi her yerde kullanılıyor ama biz cep telefonlarında kullanmaya başladık ve hala daha aktif olarak Bluetooth denildiğinde aklına akıllı telefon geliyor değil mi? Yani bir kulaklık ya da demeyeyim bilgisayar aksesuarı falan gelmiyor.
Evet.
Bunların hepsini bir arada kullanabildiğimiz cep telefonumuz. Bir de arabaya çok düşkün olanlar belki arabaların sürekli bağladıkları iç telefonu arabaları gelebilir. Yoksa saatimizden benzeri teknolojilerde hatta bugün kameralara kadar birçok noktada kullanılıyor. Bluetooth teknolojisi biraz yavaş gelişti. Kapsam alanı, hızı, hala daha bir resim göndereceğin zaman filan evet karın ağrısı yaşıyorsun.
Bence de hala çok geride kalan bir teknoloji. 9 metreye falan geçiyorsun, iptal olmaya başlıyor falan.
Evet, şimdi 4.2 ile özellikle enerji verimliliği konusunda çok büyük aşama kaydetmişlerdi. Akıllı cihazlarda, giyilebilir eşyalarda bu sorunlar giderilmişti. Uyku modundayken artık çok düşük enerji harcıyordu ama veri transferine devam edebiliyordu. 5 ile beraber de hız sorununu tamamen ortadan kaldıracaklar gibi görünüyorlar. Çünkü teoride en yüksek ulaşılabilecek hız 100 megabit olmuş. Yani bu 10 megabyte saniyede transfer yapabileceğimiz anlamına geliyor. Hadi 10 olmasın, 5 megabyte saniyede aktarma yapabileceğiz artık Bluetooth'la beraber. Bu da cep telefonlarımızdan bir şey paylaşırken ki burada Apple kullanıcılarını ayrı bir yere koyarım, onlar bunu yapamıyorlar çünkü. En azından daha hızlı bir transferi yapabileceğiz. Çok keyifli olacak.
Kapsam alanında da biraz geliştirme olsa aslında.
Yani 300 metre yazıyordu ama yani nasıl yapacaklarını bilmiyorum. O teorideki aileler herhalde. 100 metre bile olsa çok uçuk bir değer ya. Ne yapacaklarını bilmiyorum. Yani. Ben evimde de o kadar yüksek kapasitede frekanslarda yayın yapan cihazların bir arada olmasını da beklemiyorum. Olmasın ya.
Bir de Bluetooth üzerinden hackleme işlemleri falan da oluyor.
Tabii taşıyacak yani dışarı.
Daha fazla kişiye ulaşıyor olacaksın bu durumda. O da bir sıkıntı olabilir belki.
Şimdi bakalım ne düşünüyorsunuz ama beni gerçekten çok sevindiren bir gelişme oldu ve kısaca ikisinin içine dahil edeyim istedim bunu. Artık cep telefonlarımızdaki Bluetooth teknolojisinden de tabii şu ankilerle olmasa bile en azından bir iki sene sonrakilerin hepsiyle hızlı bir şekilde data transferi yapabileceğiz.
Yenilikçi sürüş teknolojileri ve sürüş güvenliği üzerine çalışmalarını sürdüren Mercedes, geleceğin far teknolojisini tanıttı. Digital Light ismini taşıyan teknolojiyle birlikte araç farları yol aydınlatmanın ötesine geçerek projeksiyon görevi görüyor ve sürüş ve yol güvenliğini arttırıyor.
Almanya'da otomobil üreticileri bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Yani bir otomobile neler katabilirsin kısmında gerçekten adamlar daha fazla şey var, yapabileceğimiz çok daha fazlası var diye gösteriyorlar. Tamam, otonom araçları bir yere koyuyorum. Onlar geleceğin teknolojisi. Mercedes'te, Audi'de, BMW'de bir sürü çalışma mevcut. Tesla'nın haricinde tabii ki ama Amerikalılar daha aktifler sanki bu konuda, öyle görünüyorlar. Almanlar da bir şeyler gizliyorlardır diye düşünüyorum. Onların her zaman bir son silahı vardır herhalde gösterecekleri. Bu seferki far teknolojisi gerçekten beni çok fazla etkiledi. Çok güzel çalışıyor. Ve güvenliği inanılmaz arttıracak bir unsur. Yani bir farın önüne 1 milyon tane ayna koyup bunları senkron çalıştırıp işte yayayı gördüğü zaman yayayı hafifçe aydınlatması gözünü almayacak bir şekilde ya da arkadan birisi sana çok yaklaştığında ona bu kadar uzaklaşman lazım diye yola şeritler çizecek bir sistemden bahsediyoruz burada.
Yani disko topu gibi bir araca sahip oluyorsun. Yani çok hakikaten de yeni nesil diyebileceğimiz bir teknoloji aynı zamanda. Ben şimdi hatırlıyorsun da eskiden araçlardaki farlar nasıldı? Bir 9 voltluk gibi bir ampul olurdu. Ha, arka tarafta da parlamasının biraz daha fazla ışığın şiddetinin arttırmasını sağlayan bir aynası olurdu.
Ama sonra LED dedik, bilmem dedik, şimdi buraya geldik. Projeksiyon koymuş adam mesela.
Sağa sola oynayan falan böyle işte yola çizgi mizgi çizen böyle çok teknolojik bir hale geldiğini görüyoruz. Tabii Mercedes'in videoları da biraz fazla fütüristik oluyor. Hani ne kadar sürede erişiriz ona bilmiyorum ama.
Bu çok yakın bir teknoloji gibi duruyor ama yani uygulaması nasıl olur bilmiyorum ama bitirmiş gibi durmaktalar olayı ve zaten adamların arabalarında 1 trilyon tane teknoloji var farklı. Özellikle üst modellerini aldığında, tabii ben boş paketlerden bahsetmiyorum. Şimdi Mercedes'in logosunu satın alma var. İlk giriş paketleri var bu Mercedes'in. Hani 150 bine falan sahip olduğun Mercedes'ler var. Onlarda hiçbir şey yok yani.
Şey, hiçbir DLC yok.
Aynen. Renault'da falan ya da Passat'ta üst paket aldığında onu alasıya çok daha fazla konfora, çok daha fazla teknolojiye sahip oluyorsun. O bu logo satıyor. Ama bir de gerçekten o Mercedes'in sunduğu teknolojiyi satın alabilecek zengin kesimden, sen kaymak kesimde yaşıyorsan, onların sahip olduğu şeyler var. Yani araba işte ön tekerleklerden ya da sensörden elde ettiği verilerle sispansiyonları ayarlıyor sertliklerini. Sen daha az şey hissediyorsun çukuru. Yani 3 boyutlu olarak yolu tarıyor mesela. Bu var. Kullanılıyor.
Çok şey var.
Çukurları görüyor. Sispansiyonları ona göre ayarlıyor. Ya da şerit değiştirirken falan sana işte şey söylüyor. Önlemleri alıyor. Ya da görmediğin bir noktadan yaya geliyor. Araba frene basıp duruyor falan mesela. Hani belli bir hızdayken. Bu tip teknolojinin donatıldığı birçok araba görüyoruz. Şimdi bu teknolojiyle beraber benim en sevdiğim şey, mesela bak Türkiye'de ben bunu çok yaşıyorum. Yol veriyorsun, adam anlamıyor. Ha, bu niye durdu ki falan diyor. Alışmamış yani yol verilmesine falan. Ben çok yaşıyorum bunu. Arkamda da birikiyor da adam geçmiyor. Bekliyor ki hepimiz geçelim, o öyle geçsin, yol boşalsın. Güvenemiyor bana. Hani acaba bir şey almak için mi durdum? Araba bir sıkıntı yaşadı, onu mu hallediyorum, devam mı edeceğim, hani yayı görmedim de öyle düşünüyorlar. Hatta birçok yayımız yola bile bakmıyor biliyorsun. Arabaların sesinden dinliyor, o sırada telefonuna bakıyor falan. Sen onu yol versen de görmüyor, beklemediği için yol verilmesini. Burada yaya yol verdiğinde yola şerit çiziyor ya böyle bir.
Evet.
Bir tane şey oluşturuyor, yaya geçidi oluşturuyor mesela, en güzel teknolojiden bir tanesi o. Bir de özellikle bizim ülkemizde şeritsiz yol çok fazla var. Adamlar asfalt çalışması yapıyorlar, en son şeridi koyuyorlar. Hani tamam, kademe kademe asfalt yapıyorsun, anlıyorum amenna, kademe kademe ihaleye çıktın ya da öyle yapacaksın biz çok fazla trafikte sıkışmayalım diye de. Arkadaş, bitirdiğin kademeye şeridi çizsene, şeridi en önemli güvenlik unsurlarından bir tanesi. Bizde yok, yol bitiyor. Adamlar parayı alıyorlar, ondan sonra bir de şeridi çiziyorlar herhalde. Öyle bir şey var, o kadar gecikiyor yani şerit. Burada araba kendi şeridini kendi de çiziyor. O çok güzel. Yola şerit çiziyor araba. Bizim ülkemiz için düşünülmüş.
Yani bu sadece far bile kaç paradır kim bilir tek başına.
E tabii, şimdi tabii bu araçlarda da Gökhan gibi orta gelir sınıfındaki insanların bu tip düşünceleri oluyor. Benzin ne yakıyordur? Sonra kırarsam hayatına kadar olur falan diye. Onu da kasko şirketi düşünsün diyelim
artık. Sadece bir far alsak kurtarır mıyız acaba? Tek bir tanesi aydınlatsa, şeridi yarım çizse falan böyle.
En sonuna doğru gidecek olay zaten.
Level 5 ve Studio Ghibli, yani animeleriyle gönülleri fethetmiş Miyazaki, ortaklaşa geliştirdikleri Ni no Kuni'nin ikinci oyunu için ilk oynanış videolarını paylaştı.
Şimdi normalde ben de JRPG'leri sevmem. Çoğu oyuncu buna ilgi duymuyor ama seven hatır sayılır miktarda oyuncu kitlesi var. Ama Ni no Kuni'nin ilk oyunu gerçekten de çok güzeldi. Hani benim bile ilgimi çekti. Çok fazla vaktim olsaydı başına oturup çılgın gibi oynardım.
Çünkü o kadar ilgini çekti ki oynamadım.
Hayır. Şimdi JRPG dediğin zaman 300 saat falan bırakman gerekiyor. O yüzden benim başlamadığım çok fazla RPG oyunu oldu. Sadece JRPG değil mesela. Ben hala Skyrim'i bile oynamadım. Başındaki sahneyi oynadım. Çok fazla oynamadım. Çünkü oturduğun zaman hani 100 saatini en azından bırakacaksın biliyorum. Ama Ni no Kuni'yi özel kılan şeylerden bir tanesi Level 5 ile beraber işte Studio Ghibli'nin, ki Miyazaki dediğimiz zaman hani aklı çok güzel anime filmler geliyor. Çok harika fantezi dünyaları oluşturuyorlar. Hem görsellik anlamında hem duyguları anlamında. İkisinin ortaklaşa yaptığı bir oyun olması nedeniyle çok ilgi çekiciydi. Hani çok nasıl diyeyim, rüya gibi bir dünyası vardı yani, dalıyorsun gidiyorsun falan. Şimdi ikinci oyundan da ilk video geldi arkadaşlar. Bu aslında serinin ikinci oyunu değil, beşinci oyunu falan, daha önce işte Nintendo DS'e falan da çıkmıştı. Ama Ni no Kuni'nin devamı olarak ikinci oyun geliyor. Şimdi dünyasına baktığımızda çok yine rüya gibi, masal gibi bir macera atlayacağımızı görüyoruz. İlk oyun PlayStation 3'e çıkmıştı. Hatta bizim PlayStation 3 sarı ışık vermişti oyunda.
Bomba.
Disk içinde kalmıştı falan. Bu oyun PlayStation 4'e geliyor. Daha da gerçekçi demeyeyim de daha şık görünen bir görselliğe sahip olacak. Ni no Kuni'yi eğer ilginizi çektiyse veya işte Studio Ghibli'nin Miyazaki'nin animelerini iyi duyuyorsanız, JRPG'de beni çok fazla, sıra tabanlı dövüşler falan beni çok fazla rahatsız etmez diyorsanız bu oyuna kesinlikle takipte kalmanızı öneriyorum ben de.
JRPG deyince ben sustum, bekliyorum sadece haber bitsinler haber diye. Çünkü yani benim hiç tarzım olmayan, zaten vaktim yok, vakitsizlikten yakınıp duruyorum. Battlefield'de o yüzden silahları satın alıyorum falan diyorum yani parayla düşün. Öyle bir adamın JRPG oynamasını beklemeyeceksin.
O zaman sana bir Final Fantasy 15 muhabbeti açayım.
Ah Allah ya! Mesela orada da şeymiş, oynamadım ben oyunu, ne yalan söyleyeyim. Arabanın yoldan dışarı çıkamamasına çok büyük böyle geyik yapıyorlar
falan. Kazalar mazalar oluyor falan.
Böyle. Çok komikmiş böyle geyik geyik şeyler var. Yani Japon RPG oyunları benden uzaklar ya.
Ama bir Pokemon olsa...
Pokemon olsa oynarım, onu Japon RPG olarak görmüyorum zaten.
O da benzer ayda zaten. Pokemon'un normalde şey oyunları. Nintendo oyunları falan yani.
O ilkinden beri aynı zaten. Sadece Pokemon'lar ve şey değişiyor.
Hikaye falan değişiyor.
Şeyler yani, değişiyor öyle falan. Hiçbir şeyin değiştiği aslında.
Yaklaşık 15 sene sonra MacWarrior serisi 5. oyunuyla devam ediyor. Bu seferki oyun sadece senaryo bölümüne sahip olacak.
Evet, MacWarrior serisini eski PC oyuncuları özellikle çok iyi biliyorlar.
Evet,
çok
ben uzun soluklu bir oynamışımdır.
89'da falan bir başlayan bir seri aslında.
Evet, dev robotlar, kitlenmeler, teknolojik şeyler hoşuna gidiyor yani.
Evet, o tank savaşları olayını futuristik bir şekilde geliştiren bir seriydi aynı zamanda. İşte o dev mekanik robotun içine girdirip hani size onu hissettiren bir oyundu.
Hissettiriyor. Yani sana gerçeklik kaskı olmadığı için sağımıza solumuza bakamıyorduk tabii ama o kafesin içinde olduğunu çok net.
Evet, işte teknolojik silahların falan vardı, işte kilitlenen roketlerin olduğu, evet. Alev silahın bilmemlerin falan böyle. Hani grafikler çok iğrençti. Eski Delta Force'lar falan da öyleydi. Dümdüz bomboş falan böyle.
Delta Force çalışmazdı bir de. Hani PC'de biliyorsunuz grafikleri köklediğin zaman çim efekti vardı 2-3 tane. PC kısılık giderdi.
Evet ama işte MacWarrior uzun zamandan beri yapılmıyordu. Hani online versiyonlarını falan filan yaptılar ama serinin devamı gelmedi. 2003'te bir ara yapacaklardı. Microsoft bir şeyler aldı mı ne oldu, bir şeyler oldu. Sonra iptal edildi. 2009'da tekrar geldi, yine iptal edildi falan. Şimdi yaklaşık bir 15 seneden beri ilk defa MacWarrior oyunu duyuruldu resmi olarak. 5. oyun. Ve sadece senaryo üzerine geliştirilen bir oyun. PC'ye özel olarak geliştiriyor aynı zamanda. Videosu da yayınlandı. 2018'de gelecek oyun. Çok erken yayınladılar bence videoyu. Çünkü videoda biraz bir boşluk hissediyorsunuz. Hani böyle bir olmamışlık var. Henüz bir erken bir aşaması. Ama en azından daha uzun bir süre var önünde geliştirme süresi.
Yani
bakalım.
Titanfall çıktı zaten. Yani
evet, bir de öyle bir şey
vardı. Var. Biraz geç kaldılar yani seriyi diriltmek için. Belki de Titanfall tuttu, biz de yapalım mı dediler ama ücretsiz bir mech savaş oyunu da var biliyorsun.
Çok var.
Unreal Engine'da geliştirilmiş oldukça güzel grafiklere sahip, hı-hı, olan. İsmini unuttum onun da.
MacWarrior Online MacWarrior World gibi şeyler falan var. Hani CryEngine'le geliştirilmiş bir oyun da var multiplayer yine. Ama onlar devam edecek. Bunlar tamamen senaryo üzerine, tek kişilik oyun üzerine odaklanmışlar. Görsellik falan kapalı mekanlarda çok fena durmuyor ama dışarı çıktığımızda özellikle patlama efektleri falan olsun. Hani aksiyonun boşluğu rahatsız edici geldi bana.
Ne yapacaksın? Roketi gittiği ateşliyorsun, işte aksiyon bu yani.
Yok, etraftaki şeyler boş. Hani birdenbire bir sonra saldırı oluyor falan böyle. Hani hikaye de çok basit geliyor, dışarı çıkıyorsun. Aracı denerken birdenbire saldırı oluyor üstünüze falan böyle. O açıdan biraz rahatsız ediciydi ama eski MacWarrior oyuncuların özellikle, hani sen diyorsun ya Titanfall falan oynarsın. Hakikaten de hani çok Mac denedik aslında. Overwatch'ta bile Mac deneyip şey oynayabiliyorsun. Yani. Diva ile beraber Mac kullanabiliyorsun. Çok oynadık bu şekilde oyunları. Ama MacWarrior özellikle eski oyuncuların bayağı bilgisini çekecektir.
Aslında gerçeklik kasklarıyla belki aynı havaya da sokabilirler olayı.
Evet, olabilir diyoruz. Bu da son haberimizdi aynı zamanda oyun dünyasından da.
MacWarrior'la beraber de ikisi birin sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler için keyifli bir program olmuştur. Gelecek hafta yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.